Ayrım 6.
Bunlardan başka çoğu zaman kendinden geçerek ruhlar alemine aracılık yapmaya yetenekli sayılan kimseler de bulunur. Bunlara şaman adı verilir. İlkel kabile insanına göre şaman manaya sahiptir. Ruhlara hakim olabilir. Şamanın sihirli olduğu kabul edilen bir davulu vardır. Davulun üzerinde gök ve yerin resmi bulunur. Şaman bazı afsunlarla ruhları bu davula girmeye zorlar. Bu arada vecde gelmek için bazı danslar yapar. Onun kendinden geçtikten sonra cennetleri ve cehennemleri dolaştığı kabul edilir. O orada ata ruhlarından bazı bilgiler alır. Asyalılar arasında şamanın yüksek itibarını sağlayan bu alışılmamış bilgilerdir. Bu mevkiyi kazanabilmek için şaman bazı bedeni egzersizler yapar. Yemesini ve içmesini en aza indirir. Şaman kelimesinden şamanizm türetilmiştir. Yanlış olarak Türklerin eski dini inançlarına şamanizm denilmiştir. Türklerin şamanizm diye bir dinleri olmamıştır. Türklerde şaman kelimesi de yoktur. Kam vardır. Şamanizm ne kendine özgü bir din ne de büyünün bir şeklidir. Her iki alanda ilgilendiren yanları bulunan çeşitli din ve dünya görüşlerini birleştiren bir inanç ve bir tekniktir. Bir teknik olarak şamanizm değişik ve farklı şekillerde Kuzey ve Orta Asya'da, Eskimoların yaşadığı yerlerde, Orta Afrika ve Kuzey Amerika'da ilkel kabilelerde görülür. Bazı araştırıcılar Sibirya'da görülen şamanizmi psikopatolojik belirtiler olarak açıklamaktadır. 6. Büyü. Büyü, tabiat üstü güçlerin yardımı sağlanarak belirli bir gayeye ulaşmak veya bir durumu gerçekleştirebilmek için uygulanan işlem ve eylemdir. Büyü, belli bir teknik ile belli kaideleri gerektiren ve büyücüler tarafından uygulanan pratik bir sanattır. Büyü, tabiat üstü güçleri zorlayıcı bir yapı taşır. Eşyayı bir gayeye ulaşmak için kullanmak ister. Bir cemaati yoktur. Birkaç ortak nokta dışında dinin karşısındadır. Büyü olumlu veya olumsuz yönde kullanılabilir. Din ile büyü farklı şeylerdir. İnsan dinde Tanrı'ya kulluk eder. Büyüde insanüstü gücü kendi gayesine yöneltmeye çalışır. Dinin özü alçak gönüllülük ve güvendir. Büyününki ise kendini yükseltmeye cürettir. Dinde bir cemaat vardır. Büyüde ise müşteriler vardır. Gayeye ulaşınca müşteriler dağılır. Din ile büyü bütün bunlara rağmen ilkel kabile insanları arasında birlikte yaşar. Buna karşılık medeni toplumlarda büyü bilime dönüşmüş, simya, kimya, astroloji, astronomi olmuştur. 7. Efsane. Bu kelimeyi ifade etmek üzere batıdan dilimize aktarılan mit kelimesi Yunanca mitostan, hikaye, masal anlamında gelir. Tanrıların, kahramanların, kainatın oluşumunun hikayeleridir. Mitoloji ise bütün efsaneleri içine alan ve onları belli bir tarzda inceleyen bir disiplindir. İlkel kabile insanlarının dünya ve kendilerini tasavvurdan ibaret birçok efsaneleri vardır. Bunlar dünyanın nasıl meydana geldiğini ele alan yaratılmış masallarından günlük dini ayin ve törenleri anlatan hikayelere kadar uzanır. Efsaneler çoğu zaman açıklayıcı bir karaktere sahiptir ve şu konulara cevap bulmaya çalışır. 1. Tanrıların nereden geldikleri? Teogoni. 2. Kainatın yaratılışı ve kainattaki tabi olayların oluşumu. Kozmogoni. 3. İnsanların nereden geldikleri? Antropogoni. 4. İnsanın ve dünyanın geleceği. Eskatoloji. Efsaneler. Bunlardan başka ilk günahı, ilk ölümü, tufan hadisesini, tanrıların insanları nasıl cezalandırdığını, diğer yandan avcılığın ve hayvancılığın başlangıcını, ateşin elde edilişini, ilk ailenin, adetlerin ve içtimai kurumların ortaya çıkışını konu edinir. Dini dünya görüşlerini yansıtan efsaneler kutsal sayılır. Şiirli bir dille yalnız belli zamanlarda belli kişiler tarafından anlatılır. 8. Ayin. Bir dinin pratiğiyle ilgili kurallar ve törenler birliğidir. Ayin kavramı dini ve ahlaki kurallarla ilgilidir. İlkel kabilelerde din, tapınma, büyü, ergenlik ve geçiş dönemleriyle ilgili geleneksel törenler yapılır. Bu törenlerde danslara da yer verilir. İlkel kabile mensupları danslar yoluyla ruhi durumlarını bedeni hareketlerle açığa vururlar. Bu danslar din ve büyü ile ilgilidir. Savaş, av, totem, bolluk, ölüm, ergenlik ayinlerinin danslarında genellikle maskeler takılır. Ayinlerde belirli kurallara uyma mecburiyeti vardır. Ayinler genellikle kapalı bir düzen içinde işler. B. Yaşayan ilkel kabile dinlerinin özellikleri. A. İlkel kabile dinleri bir kabileye mahsustur. Genellikle o kabilenin adıyla anılır. Mesela Ga, Maori, Ainu, Dinka, Nuer dinleri gibi. B. Bu dinler mahalli bir özelliğe sahiptir. Bu dinlerden evrensel bir din gelişmemiştir. C. Bu dinlerin kutsal kitapları ve yazılı kaynakları yoktur. D. İlkel kabile dinlerinde genellikle bir yüce tanrı inanışı göze çarpar. Her kabile onu kendi diliyle ve kendisine mahsus bir şekilde adlandırır. Bu yüce varlığın nitelikleri diğer tanrı ve ruhlardan farklıdır. E. İlkel kabilelerde fert dinin tabii üyesidir. Ayrı din seçme şansı yoktur. F. İlkel kabilelerde kutsal olanla olmayan birbirinden ayrılmıştır. Manaya sahip olan kutsaldır ve tabudur. G. İlkel kabile mensupları büyüye ve büyücüye çok ilgi gösterir. H. İlkel kabile dinlerinde din kurucusu söz konusu değildir. İ. İlkel kabile dinlerinde ruhun çeşitli şekillerde yaşadığına inanılmakta fakat ahiretle ilgili telakkilerinde açıklık görülmemektedir. C. Yaşayan ilkel kabile dinlerinden örnekler. Bugün dünya nüfusunun %5'ini oluşturan ilkel kabile dinlerine mensup insanlar genellikle 4 kıtada bulunmaktadır. Bu kabilelerden büyük gruplar halinde yaşayanlar olduğu gibi birkaç yüz kişiyi geçmeyenler de vardır. İlkel kabile dinleri genellikle kabilenin adıyla anılır. Dinka dini, Maori dini, Ainu dini, Ga dini, Pigme dini gibi. 1. Dinka dini. Dinkalar Güney Sudan'da yaşayan bir gruptur. Dinkalar Jok, kuvvet dedikleri insanüstü kuvvetlerin varlığına inanırlar. Bu kuvvetlere bazen Nuhi Alik de, göktekiler derler. Onlara dua eder, hediyeler sunarlar. Onların kendileriyle yakından ilgilendiğine inanırlar. Ancak dinkalar Nuhi Alik'i yukarıda zikredilen insanüstü kuvvetlerin en büyüğü için şahsi ad olarak da kullanırlar. Onu yaratıcı olarak görür, kendilerine hayat, kuvvet ve sağlık verdiğine, yağmur yağdırdığına inanır, ona dua ederler. Dualar devamlı tekrarladıkları cümleler halindedir. 2. Ainu dini. Ainular, Japonya'nın kuzeyindeki adalarda yaşarlar. Ainular, göğün en yüksek tabakasında bulunduğunu kabul ettikleri, Kando Koro Kamui dedikleri bir yüce tanrıya inanırlar. Çok uzakta kabul ettikleri bu yüce varlıktan başka çok sayıda tanrı ve ruhlara saygı gösterirler. Bu ruhların bazısının iyi, bazısının da kötü olduğunu kabul ederler. Bunun sonucu fetiş kullanma, fal, cin çıkarma, büyü, atalara tapınma, bu dinin nitelikleri arasında göze çarpmaktadır. Ainular ahirete ve yüce tanrı önünde muhakemeye inanırlar. 3. Maori dini. Güney Pasifik Okyanusu adalarında yaşayan Polinezyalılardan bir grup Maoriler diye adlandırılır. Maoriler yüce tanrılarına Lo derler. Lo'nun her şeyden önce var ve her şeyin kaynağı olduğuna, yerde ve gökte yaşayan her şeyin en içinde bulunduğuna inanırlar. Lo bütün tanrıların en büyüğüdür. Onun adını ancak rahipler söyleyebilirler. Maorilerin ibadeti, rahiplerin onlara öğrettiği ilahi tarzındaki özel dualardan ibarettir. Hep beraber bu duaları okurlar. 4. Ga dini. Ga'lar, Ghana'nın başkenti yakınlarında yaşarlar. Ga'lar, tabiata ve insan işlerine etkili çok sayıda ruh ve kuvvet bulunduğuna inanırlar. Ancak bunlara tapınmazlar. Onlar Na'a Nuyonmo dedikleri çok güçlü bir varlığa inanırlar. O gökte yaşar. Her şeyi yaratan odur. Ancak onun kutsal yeri ve rahipleri yoktur. Ga'ların başka tanrıları da vardır. Onlar için hazırlanmış kutsal yerleri ve görevli rahipleri bulunmaktadır. 5. Nambalar dini. Güneybatı Pasifik'te Malekula adasında ilkel kabile hayatı yaşayan bir grup, kabile erkeklerinin avret yerini örtmek için kullandıkları püsküle namba denildiğinden nambalar diye adlandırılmıştır. İngilizler bu ismin başına Türkçe büyük, küçük anlamına gelen kelimeler, sonuna da çoğul eki olan es harfini eklemişlerdir. Böylece kabile büyük ve küçük nambalar olarak iki gruba ayrılmıştır. Bunlar tabiat üstü güçlere inanmaktadır. Bunların en üstünde her şeyin yaratıcısı ve yönlendiricisi Tana adı verilen bir yüce kudrete inanılmaktadır. Bunun yanında iyi ve kötü ruhların her zaman kişilerin çevresinde bulunduğu ve her davranışını kontrol ettiği kabul edilmektedir. Hastalık, bela ve ölümlerin sebebi kötü ruhlardır. Kişinin hastalanması vücuduna kötü ruhun girmesiyle, kabile törenlerine uymamakla veya kabile reisine saygısızlıkla izah edilmektedir. Ölüm kötü ruhların en ağır cezası olarak değerlendirilmektedir. Ölüm törenleri sıradan insanlar ve kabile reislerine göre farklılık göstermektedir. Cenaze 100 gün dışarıda bekletilmekte ve iskelet gömülmektedir. Reislerin iskeleti gömülmeden bırakılmaktadır. Ölümden sonra 100 gün süreyle yas tutulmaktadır. Nambalarda tabular vardır. Yakınlar tabudur ve mahremiyet esası bulunmaktadır. Zina yasaktır ve zina işleyene çeşitli cezalar verilmektedir. Bu ceza evli ve bekarlık durumuna göre artıp eksilmektedir. Sünnet olmak esastır. Çocuklar 10-12 yaşlarından sonra kabile reisinin izniyle topluca sünnet edilmektedir. Erkek çocuk ancak sünnet olduktan sonra namba örtüsü takabilmekte, köy odasına girebilmekte ve kabiledeki rütbe alabilme basamaklarına tırmanabilme haklarına sahip olabilmektedir. Kendilerine has dini törenleri, dansları ve kurban usulleri bulunmaktadır. 4. Bölüm Milli Dinler. Dinler tarihi açısından dinlerin ilkel kabile dinleri, milli dinler ve evrensel dinler tarzında üçe ayrılabileceğini, İslam bilginlerinin de dinleri batıl dinler ve ilahi dinler diye tasnif ettiklerini belirtmiştik. Bir önceki bölümde ilkel kabile dinleri hakkında bilgi verdik. Bu bölümde milli dinler anlatılacaktır. Ancak Budizmin yeri tartışılmaktadır. Bu kitaptaki tasnifte Budizm'e ayrı bir yer ayırmak en uygun yol olarak görüldü. Bunun için Budizmi ayrı bir bölüm yaptık. Bununla da evrensel hüviyete sahip ilahi dinlere bir geçiş sağlamış olduk. Milli dinler bir topluluk veya millete ait dinlerdir. Milli dinlerde ortaklaşa bir kurtuluş ve mutluluğa ulaşma söz konusudur. Toplumun bütün fertleri bu ortaklaşa kurtuluş ve mutluluğu paylaşır. Aynı zamanda bu husus toplumun bütün üyelerini birbirine bağlayan bir bağ vazifesi görür. Fert kurbanlara ve kutsal törenlere katılmakla kendi milli tanrılarıyla temas kuracağına inanır. Geçmişte de milli dinler vardı, günümüzde yaşayanları da vardır. Bazen milli bir dinin hakim olduğu çevreden evrensel bir dinin çıktığı, Hinduizmin hakim olduğu Hindistan'dan Budizmin çıktığı gibi. Bazen de evrensel bir yapıya sahip dinin millileştirildiği görülür, Yahudi dini gibi. Milli dinlerden bazıları örnek olarak aşağıda anlatılacaktır. Bu örnekler dünyanın değişik bölgelerinden seçilmiştir. A. Konfüçyüsçülük. Çin'de şimdi Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam hariç olmak üzere resmi niteliğe sahip 3 din vardır. Çinlilerin Sankiao 3 din dedikleri bu dinler Konfüçyanizm, Konfüçyüslük, Taoizm ve Budizm'dir. Konfüçyanizm ve Taoizm yerli ve milli. Budizm dışarıdan gelme ve evrensel niteliklidir. Çin'de bu zikredilen dinlerden önce atalara saygı, gök ve tabiat tanrılarına tapınma, gelecekten haber verme, kutsal varlıklara kurban ve Shangti diye adlandırılan bir yüce varlık inanışı vardı. Çin halkı dini geleneğinde atalar kültü çok önemliydi. Çin'de her devrin dini özelliği atalara gösterilen bağlılık ve saygıdır. Bazı ilkel kabilelerde atalara tapınma önemli ise de Çin dininde kendini gösteren akrabalık ve aileye bağlılık hissi kadar değildir. Bir Çin atasözünde şöyle denilmektedir. Her şeyin kökü göklerdedir, insanın kökü ise atalarındadır. Çinli, göğün oğlu sayılan imparator ve ailenin reisi olan babaya itaat ve saygı geleneğine sahiptir. Cinniler insanın evlenmeden veya geride bir oğul bırakmadan ölmesini büyük günah ve elemli bir azap saymaktadır. Ata ruhlarına ibadeti devam ettirecek bir oğul yoksa ölü felaket getiren acayip bir mahluk şeklinde çok uğursuz bir hayat sürmeye mecburdur. Her aile ata ruhlarını özel koruyucu olarak görür ve evin güneybatı köşesinde onlar için bir yer ayırırdı. Her evde üzerinde ataların adları özel tarzda yazılmış levhalar bulunurdu. Aile reisi evin ana salonunda veya atalar için ayrılmış olan yerdeki bu levhaların önünde onlara yiyecek tütsü gibi şeyler sunardı. Nişan, evlenme gibi önemli işler de burada yapılırdı. Bütün ailenin önünde yapılan bu törende baba 3 tütsü çubuğu yakar, levhaların önüne gelir, bu levhalar 3-4 nesil korunup atalara ait tapınağa bırakılır. Tütsü çubuklarını alnına kadar kaldırıp buhardanlığa koyar. Ya 3 kere diz çökerek 9 vuruş yapar ya da 3 kere baş eğerdi. Bazen atalar çağrılır, onlara önemli konular haber verilip yardım istenirdi. Şimdiki atalar kültü, levhalar, cenaze töreni ve mezar etrafında odaklaşır. Cenaze törenlerine çok önem verilir. Mezarlar ilkbaharda süpürülür ve oralara hediyeler sunulur. Hediye sonbaharda tekrarlanır. Mezarlar bereket versin diye tarlalarda yapılır. Çinlileri atalara saygı konusu kadar birleştiren ikinci bir husus yin ve yang prensipleridir. Bu prensipler 3 Çin dini geleneğinde de bulunur. Yin olumsuz, yang ise olumlu durumu ifade eder. Yer ile gök arasında meydana gelen her olayın bu iki prensibin işbirliği yapmasından meydana geldiği kabul edilir. Yin ve yang prensiplerini Çinli kötü iyi, karanlık aydınlık, soğuk sıcak, dişi erkek, yer gök gibi örneklere uygular. Yer ve göğü temsil eden dişi yin ile erkek yang prensiplerinin her ikisi de alem düzeni için gereklidir. Onların uyum kaynağı ve böylece alemdeki bütün düzenlerin dayanağı Tao'dur. Tao doğruluk, yol, tabii dünya nizamı, dünyanın değiştirilemez kanunlara göre gidişi demektir. Tao deyimi hem Konfüçyüs'ün hem de Lao Tzu'nun fikir sisteminin temeli olmuştur. Ancak Konfüçyüs kendisinin irtibatlı bulunduğunu açıkladığı yüce varlığı ifade için Shangdi, yukarıdaki hükümdar ile eş anlamlı Tien'i tercih etmiştir. Tien göğün Rabbi, göğün kendisi demektir. Çin geleneğinde gök önemli bir yer tutmaktadır. Konfüçyüs tarafından kurulan Konfüçyüsçülük, Çin'de alimlerin, ediplerin, bürokratların, prenslerin ve imparatorluk ailesinin dini olarak kabul edilmiştir. Bu din Wuti, M.Ö. 140-87 zamanından başlayarak 1912 yılına kadar devlet dini olarak tanınmıştır. İmparator başrahip sıfatıyla bu ahlaki siyasi kültü, gelenekleri, dini tören ve adetleri devam ettirmiştir. Milattan sonra 1. yüzyılda Budizmin Çin'e girmesi ve Taoizmin milattan sonra 2. yüzyılda gelişmesi sonucu bu ülkede ilk defa ferdi din seçimi söz konusu olmuştur. Son 700 sene içinde Çin'de resmi niteliğe sahip 3 din, Sankiao, geniş ölçüde bir halk dini de oluşturmaktadır. Burada bunlardan Konfüçyüsçülük ve Taoizm üzerinde durulacaktır. Çin Budizmine ayrı bir yer ayrılmayacak ve Budizm bölümünde temas edilecektir. 1. Konfüçyüs'ün hayatı M.Ö. 551-479. Konfüçyüs kelimesi Üstad Kung'un anlamında Kung Fu Tzu'nun Latincesidir. Çinlilerde bu ad Kung Chi U Chung Ni şeklindedir. Konfüçyüs Çin'in büyük bilginlerinden, filozoflarından biri ve Konfüçyüsçülüğün kurucusudur. Yin krallık ailesinden kabul edilirse de ataları ve ailesi hakkındaki bilgiler sonraki kaynaklara ait olup güvenilir bulunmamaktadır. Konfüçyüs Çin'de şimdiki Shantung'un bir bölümü olan Lu eyaletindeki Tsou'da dünyaya geldi ve 3 yaşında babasını kaybetti. Hayatının ilk yılları yoksulluk içinde geçmesine rağmen öğrenmeye merakı dolayısıyla iyi bir eğitim gördü. 19 yaşında evlendi ve 2 çocuğu oldu. 20 yaşında iken öğrenci yetiştirmeye başladı. Metodu eskilerin hikmetini yorumlamak idi. Şöhreti yayıldı, taraftarlar kazandı. Lu da pek önemli sayılmayacak memuriyetlerde bulundu. Ancak o, eski hakimlerin faziletlerine dayanan bir yolla insanlara barış ve refah getirebileceğini düşündüğü siyasi bir sistem geliştirdi. Bu sistemin temelinde bütün insanların saadeti için insanın fıtraten iyi olduğuna itimat ve örnek olmanın önemi yatmaktaydı. Bu sistemine kulak verecek ve nasihatlerini dinleyecek bir hükümdar bulmak için kendi eyaletini terk etti. Çin İmparatorluğu sınırları içinde bir bölgeden diğerine kendini anlayacak yöneticiler aradı. Siyasi entrikalara alışmış idareciler ona ilgi göstermedi. Onun mizacı da siyasi ortama uygun değildi. İsteğine ulaşamamış olarak geri döndüğünde artık iyice ihtiyarlamıştı. Hayatının son 5 yılını meşhur eserlerini yazmak, öğrenci yetiştirmek ve doktrinini öğretmekle geçirdi. Onun en önemli eseri Konfüçyüsçülük oldu. Milli bir dinin kurucusu olmanın dışında teşkilatçı olarak da saygı gördü. Qi Wu Fu da bilge kişi olarak öldü. Ölümünden sonra şöhreti her tarafa yayıldı. Mezarı bir ziyaret, hac yeri oldu. Adına tapınaklar yapıldı. 1912'ye kadar Çin imparatorları yılda 2 defa, ilkbahar ve sonbaharda ona hediyeler sundu. Konfüçyüs kendi hayatını şu şekilde özetlemektedir. 15 yaşında kendimi öğrenmeye verdim. 30 yaşında irademe sahip olabildim. 40 yaşında şüphelerimden kurtuldum. 50 yaşında gökün emrini öğrendim. 60 yaşında seziş yoluyla her şeyi kavradım. 70 yaşında doğru olan şeylere zarar vermeden kalbimin bütün istediklerini yerine getirebildim. Hayatı boyunca Çin'in kadimliğini ortaya koymaya ve kültürünü ihya etmeye çalışan Konfüçyüs, kendini "Ben eskileri seven ve onların bilgilerini elde etmek için bütün gayreti gösteren bir kişiyim" şeklinde vasıflandırmıştır. 2. Konfüçyüsçülükte kutsal metinler. Konfüçyüs bütün eski Çin metinlerini gözden geçirdi. Onun gayesi yönetimle ilgili bilgileri toparlamak, sosyal hayat ve törenlerle ilgili hususları bir araya getirmek, yaşayan ahlak ve geleneklerinin devamını sağlamak, böylece atalar kültürüne dayalı Çin medeniyetini ortaya koymaktı. Böylece Konfüçyüs ve öğrencileri daha önceki Çin filozof ve mürşitlerinin yazılarını derlediler ve yorumladılar. Konfüçyüs'e büyük bir bağlılık gösteren ve ondan edebiyat, tarih, felsefe, ahlak öğrenen öğrencileri ölümünden sonra onun sözlerini de topladılar. Konfüçyüsçülüğün kutsal kitaplarını oluşturan 2 koleksiyon vardı. Bunlar 5 klasik ve 4 kitaptır.